Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa, yazarı Erdal Sarızeybek. 15. ayrım. Yolsuzluk Komisyonu raporu. 4. giriş. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, yolsuzlukların sebeplerinin sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmaları kapsamında teşkil edilen enerji, yapım, ihale işlemleri, ulaştırma, milli savunma ilgili üst kurullar, yerel yönetimler ile ilgili alt komisyonu konularına göre çalışmalarını sürdürmüş, her konu ile ilgili olarak hazırlanan özel raporlar, ikinci özel raporlar bölümünde sunulmuştur. Son yıllarda kamuda anayasamızın öngördüğü kanun önünde eşitlik ilkesinin anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunma yükümlülüğünün ciddi ölçülerde zafiyete uğradığı görülmektedir. Bu zafiyetin temelinde siyasal tercihlerin ortaya koyduğu ekonomideki yapısal değişim ve genişlemenin rolü ile bu değişim ve genişleme sürecinden öz kaynaklarına başvurmaksızın faydalanmaya çalışan yerli çıkar gruplarının yabancı lobilerin varlığı yadsınamaz. Çoğu yolsuzluk olayının altında yönetici kadrolarında bulunanların arkalarına aldıkları siyasal güç ve buna destek veren çıkar grupları ya da zaman zaman bu güçler arasında karşılıklı gelişen çıkar ilişkilerinin yarattığı uygun ortam nedeniyle kendilerini hukuk kurallarına bağlı hissetmemeleri ve bu çerçevede kurallara aykırı uygunsuz, yöntemsiz işlemlerle bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma, suistimal eylemleri yatmaktadır. Her yolsuzluk, yolsuzluğu yapanlar açısından özel çıkar kazanımını beraberinde getirmektedir. Rüşvet sağlanan çıkarın bir karşılığıdır. Ancak son yaşanan bazı olaylar bize rüşvetin farklı adlara, yani hediye, borç, dul bir kadına yardım ve benzeri bürünebildiğini göstermektedir. Ama hepsinden önemlisi yolsuzluğun genel olarak devlet faaliyetleri üzerinden beslenir bir karakter göstermesidir. En liberal ekonomilerde bile kamu alımları, yatırımları gibi ya da iktisadi işletmeler vasıtasıyla üretilen kamusal mal ve hizmet ve bunların pazarlaması faaliyetleri genel ekonomi içerisinde yüksek oranlara ulaşabilmektedir. Özellikle kamu iktisadi işletmeleri bir diğer deyişle teşebbüsleri vasıtasıyla üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması esnasında rüşvet çoğunlukla karşımıza komisyon olarak çıkabilmektedir. Bu da deniz diye tabir edilen devletimizin malına yani bizim milli servetimize yapılanlar için komisyonun görüşü. 4.1.1.5 TKİ Kara Elmas Soruşturmaları Özel Rapor 4/17 Sayfa 890-891 Ek 4.17 Türkiye kömür işletmelerinde kömür çalınmaları, ihalelerde sözleşme ve teknik şartnamelere aykırı uygulamalar ve kara elmas yolsuzluk operasyonu ile ilgili devam eden soruşturma ve davalara konu olan kurum zararlarının geri döndürülmemesi hakkında komisyonumuza intikal eden dilekçenin tetkikinde sözleşme ve teknik şartnamelere aykırı uygulamalardan sorumlu kurum personeli ile bunlar hakkında gerekli idari işlemleri yapmayan teftiş kurulu ve TKİ yönetimi kurum kayıplarının geri döndürülmemesinden sorumlu olabileceği düşüncesinden hareketle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettişinin koordinatörlüğünde madencilik kurumlarından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle zaman aşımı göz önünde bulundurularak kamu zararlarının geriye döndürülmesi amacı ile öncelikle özel rapordaki konuların daha sonra da TKİ'nin dekapaj, iş makinalarının yedek malzemelerinin alımı ve yer teslimlerinin incelenmesi ve soruşturulması kanaatine varılmıştır. Olay basına intikal etti. Bakalım basın gözüyle Kara Elmas'a ne demişler? Manisa'nın Soma ilçesinde 25 Mayıs tarihinde başlatılan Kara Elmas 1 operasyonundan ardından Kara Elmas 2 operasyonu başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 25 kişinin gözaltına alındığı, 3 kişinin de arandığı bildirildi. İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilk aşamada aralarında Ege Linitleri işletmelerinden 6, Soma Nakliyeciler Kooperatifinden 9, Özdoğukan isimli şirketin mensuplarından 2 kişinin de bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer Ege Linitleri işletmelerinde yapılan soruşturma sırasında sanıklar hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, bu örgüte üye olmak, yaklaşık 60 milyar liralık kömürün çalınması, bisiklet için alınan plakayla hayali taşımacılık yapılarak 2 trilyon liralık haksız kazanç elde edilmesi, devletin zarara uğratılması, açılan ihalelere fesat karıştırmak, zimmet suçlarıyla ilgili delillerin elde edildiğini belirttiler. Valimiz, demiştim size, Rasih Bey, cesur, Gazi Paşa'nın valisi, düzelsin umut ederek işler, bakanlığa yazı yazdı. Bu yazı sayesinde yolsuzlukla mücadele komisyonlarının dikkati çekildi. Sonra cevap geldi kul hatası diye. Ama ne olursa olsun bozuk olan işler düzelmeye doğru gitti. Kantarlara bilgisayarlar kuruldu. Kömür kayıt altına alındı. Çalışmayan bilgisayarlar çalıştı. Memurun yüzü güldü. Bir de Selahattin Bey geldi SEAŞ'a genel müdür olarak. Gazi Paşa'nın genel müdürü. Üretim katladı da katladı. Enerji maliyeti düştü de düştü. Duydum. Sonra ikisi de merkeze alınmış. Diyorum ya, bazen anlamak güç oluyor bizi yönetenleri. Çalışanı, hizmet edeni merkeze almak. Niye ki? Neyse, biz dönelim operasyona. Her şeyin bir ilki var derler ya. Biz de bu operasyonla sadece biz değil, Ankara'da bu tür organize suç soruşturmaları konusunda gerekli tecrübeyi kazanmış olduk. Olduk da ne oldu? Bakın görün neler oldu. Konu yetkili mahkemelere intikal ettirildi ve üzerimizden çok ama taşıyacağımızdan çok ağır bir yük kalktı. Ama bu soruşturmalardan yaklaşık 6 ay sonra 18 Nisan 2002 günü iki mülkiye müfettişi ansızın 40 ağaç Gelenbe Jandarma Karakolu'na geldi. Hem de ikisi de baş müfettiş Sayın M. Atilla Şahin ve Sayın Melih Özay. Dipnot: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 45-3/2990-35 sayılı onay emri. Kimsenin bir şey bildiği yok. Niye geldiler? Şaşırdık. Süratle karakola gittik. Görüşemedik, ayrılmışlar Soma'ya doğru. Sorduk karakol komutanına. Neymiş sebebi bu beklenmedik ziyaretin? Kara Elmas operasyonu sırasında bir şahıs jandarmadan kötü muamele yapıldığı hususunda şikayetçi olmuş. Kime? Bizzat İçişleri Bakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen'e. Kim? Erol Güler. Bu kim? Soma ANAP eski ilçe başkanı. Ne zaman olmuş olay? 6 ay önce. Aman Allah'ım, bu nasıl iş? Koştuk Soma'ya. Ben inanın titriyorum. Baş müfettişin biri karakol komutanı masasına oturmuş. Diğeri karşısında. Bizim karakol komutanı ayakta ve esas duruşta. Belli ki ben gelmeden önce biraz hırpalanmış. Aldık sözü ve dedik. Sayın müfettişim, öncelikle size bir hususu belirtmek istiyorum. Ben İçişleri Bakanlığı mensubuyum. Bu operasyon yaklaşık 8 ay sürdü ve biz çok sıkıntı çektik. Bu 8 ay içerisinde herhangi bir şekilde şikayet edilmedik. Operasyon yapıldı ve bitti. Biz bakanlıkça takdir edilmeyi beklerken böyle bir soruşturma için gelmeniz bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bilmenizi isteriz. İnanın bu sözlere hiç kulak asmadılar. Aldırmaz bir tavırla, haklısınız albayım ama elimizden bir şey gelmez. Biz görevimiz var, bunu yapacağız. Neymiş efendim göreviniz? Jandarma hakkında bir şikayet var, onu soruşturacağız. Sayın müfettişim, Siz mülkiye müfettişisiniz. Jandarmanın mülki görevleri esnasında işlediği iddia edilen bir suç isnadı varsa ancak onları inceleyebilirsiniz. Kötü muamele yapıldığı iddiasıyla jandarmanın adli görevleri esnasında olduğu için bu konudaki yetki Cumhuriyet Savcılığı'nındır. Üstelik biz bu soruşturmayı İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin talimatı üzerine yaptık. Bazı bilgi ve belgeler isteyeceğiz sizden. Sayın müfettişim, bu bizim adli görevimizdir. Adli görevle ilgili üstelik gizli olan bir hazırlık soruşturmasına ilişkin size hiçbir bilgi ve belge vermeyeceğiz. O zaman bu beyanınızı tutanağa geçirir, hakkınızda işlem yaparız. Yapın efendim, ben de sizin hakkınızda tutanak tutar, adli görevimize müdahale ettiğiniz için şikayetçi olurum. Ortalık bayağı gerildi. Bir ara sessiz kaldık. Onlar kalktı. Biz kalktık ve Manisa'ya döndük. DGM savcısı İsmet Bey'i aradım. Bilgi verip olayı anlattım. Doğrusunu yapmışsınız dedi. Vali Rasih Bey'e durumu anlattım. O da hak verdi bize. Yürekli valiydi, bilgili ve kararlıydı ve bizi bu davada hep destekledi bakanlığa karşı. Bir mesajla Ankara'ya durumu bildirdim. O sıralar adli müşavir, hani şu sizin de tanıdığınız Albay Sadrettin Aklaş, gitmiş durumu Kurmay Başkanı'na anlatmış. Kurmay Başkanı Kor General Yusuf Soybaş. Hadi bir telefon trafiği. Tekrar açıkladık, anlattık, gerekçelerimizi sıraladık. Hani olayı bildirmemiş olsak inanın yanmıştık. Anladılar ama belli ki Sadrettin Albay'ın canı sıkılmış. Çünkü İçişleri Bakanlığı Ankara'nın hemen yanı başında. Sadrettin hakim sınıfından. İçişleri Teftiş Kurulu'nda da arkadaşları var. Biz kimiz ki altı üstü bir albay? Koskoca Teftiş Kurulu'nun baş müfettişlerine nasıl karşı dururuz ki? Tabii o bunları bize söylemedi ama biz arif olduğumuz için anladık. Bir arada telefonla görüştük. Aferin Erdal, bize senin gibi hukuku bilen subaylar lazım. Sen görevini yapmışsın. Keşke bütün alay komutanları senin gibi olsa dedi. Dedi de ne oldu? Hep birlikte bakalım ve görelim. 4 Nisan 2002 tarihli bakanlık onayı ile bizi soruşturmaya gelen ve de geldiği gibi geri dönen iki baş müfettiş bu kez 3 Mayıs 2002 tarihli bir bakanlık onayı alıp tekrar gelmezler mi Manisa'ya? Ama bilin bakalım kim var yanlarında? Bilemezsiniz, ben anlatayım. Bize iyi iş yapmışsın diyen Ankara tutmuş iki baş müfettişin yanına bir de jandarma albay vermiş ve tekrar üstümüze göndermiş mi? O kızgınlıkla Sadrettin Albay'ı aradık ama bulamadık, toplantıdaymış. Hiç çıkmadı telefonlarımıza. Bizim cephede değişen bir şey olmadı. Gene aynı cevabı verdik. Bu sefer yetkileri dahilinde nezarethanelerle ilgili bilgi sordular yazılı olarak. Biz de cevap verdik yazılı olarak. Sandı ki bu olay burada bitti. Ama nerede? Bizim baş müfettişler bir araştırma raporu yazmışlar. İyi güzel de araştırma konusu neymiş? Kara Elmas 3 operasyonu bağlamında Soma ilçesinde gözaltına alınıp Kırkağaç ilçesi Gelenbe Karakolu'nda nezarete konulup burada sorgulanan müşteki Erol Güler'in gözaltına alındığında bazı siyasi kişiler aleyhine ifade vermeye icbar edildiği ve ifade sırasında baskı gördüğü diye yazmışlar. Bu da iyi. Evet, iyi güzel. Güzel de hakkında araştırma yapılanlar demiş. Ve de en başta bizi yazmamışlar mı? Erdal Sarızeybek, jandarma kıdemli albay, jandarma Manisa İl Komutanı. Sakın buna iyi ya da güzel demeyiniz. Bilemezsiniz neler geldi başıma bu iki satır yüzünden. Bizim baş müfettişler raporun sonunu da şöyle bağlamışlar. Araştırılması ve gereğinin takdir ve ifası konularının adli görevin yürütümünden kaynaklanıyor olması sebebiyle adli yargı yerlerine ait olduğundan evrağın İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne tevdi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Evrak gitti mi İzmir'e? Gitti. İzmir DGM Başsavcılığı görevsizlik kararı verdi mi? Verdi. Ama bilin, bilin bakalım sanık kim ve de suçu ne? Elbette sanık biz, suçumuz da efrada sui muamele. İnanın anlatamıyorum. Anlatamıyorum ne kızgınlığımı ne de bu Ankara'nın bize yaptıklarını. Çaresiz aradık İzmir'i. Dediler albayım kusura bakma biz biliyoruz ama evrak gelmiş bize. Mecburen bir karar verdik bize gelen rapora göre. Anlayamadığım şu, bizi şikayet eden yok. Bizim ifadelerde imzamız yok. Bizden şikayetçi olan yok. Erol Güler'i tanımayız bile biz. Buyurun size Yalçın Bey benzeri bir olay. O beyi de tanımazdık ama başımıza neler gelmedi ki onun yüzünden. Kader derseniz bizim kaderimiz bu değil. İnanın bana değil. Evrak geldi kırk ağaca. Buradaki savcı da ben tahkikat yapacağım demesin mi? Aman savcım, yaman savcım bu iş yanlış. Bu işte bizim ilgimiz yok desek de nafile. Soruşturma yapıldı, ifademiz alındı ve takipsizlik kararı verildi. Verildi de bitti mi? Hayır. Bu kararda da sanık Erdal Sarızeybek suçu, efrada sui muamele. Kayıtlara geçtik işte böylece hem de sanık olarak. Çok canım sıkıldı çok. Bizde görev yapmak bu kadar zor mu? Biri bir rapor yazıyor, sizin suçlu olup olmamanız önemli değil. O rapora istinaden hakkınızda istediklerini yapıyorlar. Sonra siz suçsuz musunuz? Ne gam. Aklanmış oluyorsunuz ama bunlar kayda geçiyor ve siz çektiklerinizle kalıyorsunuz. Bunda inanın bir yanlışlık var. Aldım kalemi, o kızgınlıkla kalem yazmaya başladı. O müfettiş arkadaşları yetki gaspı ve görev yetkisini kötüye kullanmak iddiasıyla şikayet ettim. Kime? Jandarma Genel Komutanlığı'na. Bu adli müşavir Sadrettin Albay 10 yıldan beri karargahta çalışıyor. Niye? Ben onu tanıyamadım ki. Tabii bizim dilekçe gene gitti ona. Yani adli müşavir Sadrettin Albay'a. Hayret, bu sefer o beni aradı. Biz ararken hep toplantı olan müşavir Erdal, tebrik ederim seni. Gerçekten sen bizim medar iftarımızsın. Dilekçeni okudum. Ne de güzel yazmışsın. Haklısın yerden göğe kadar haklısın. Ama biz biliyorsun içişleriyle yan yanayız. Yüz yüze bakıyoruz. Sen bu şikayet dilekçeni oradaki savcılığa versen nasıl olur? Ah ah, nasıl da yalnız kalıyor insan haklı olduğu bir davada. Bir adım atıyorsunuz, haklılığınıza güvenerek bir de bakıyorsunuz ki etrafınızda kimse yok. Yapayalnız kalmışsınız. Olur komutanım, olur dedim. Ben dilekçemi buradaki savcılığa veririm. Şimdi de tazminat davası açacağım onlar için. Bilginiz olsun komutanım. O hiç ses çıkarmadı. Aslında Ankara ile yola çıkılamayacağını çok önceleri bilmeliydim. Ama bilemedim işte. Biz dilekçemizi Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdik. Savcılık bakanlıktan izin istedi soruşturma için. Bakanlık vermedi. Bizim işte öyle kaldı. Ardından personel başkanı Tuğgeneral Tayfun Yıldız aradı. Erdal, kurmay başkanı ile görüştüm. Erdal üzerine düşeni yaptı. Biz biliyoruz, mücadelesini de kazandı. Artık bu safhadan sonra dava açmasın dedi. Biz böylece tazminat davası da açamadık. Üzüldüğümüzle kala kaldık. Dedim ya dalıp gidiyorum hep geçmişe doğru. Soruyorum şimdi kendi kendime, devlet malını korumak bu kadar zor mu? Devlete hizmet, halka hizmet bu kadar zor mu? Hep devlete hizmet edenler mi alınır merkeze? Devlet bizim devlet değil mi? Biz korumak isek kim koruyacak? Biz sahip çıkmazsak kim çıkacak?